Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Amin cümlemize. Şimdi çok enteresan şeyler oluyor tabii. Trump bir hafta geldi. Körfez bölgesinde. Hani tabiri caizse doldurdu dolarları. Daha önceden vermiş olduğu bir şekilde zenginleşmiş Araplardan dolarları, euroları neyse çantasına doldurdu gitti. Bu arada tabii Ukrayna-Rusya savaşı ile alakalı bir şeylerin olacağı ile alakalı beklenti vardı. İşte Cuma günü geldim geleceğim. Geçen haftanın malum gündem maddesi oydu. Bize gün bir şey söyleyemedik. Ne oluyor yani bu sükunetin bir taraftan da İran'a İsrail'in saldırması, Gazze'deki katliam, zulüm devam ediyor. Dünya iyice görmezlikten geliyor orayı. Avrupa Suriye'ye olan ambargoları kaldırıyor. Kaldırdım kaldıracağım diyor. Öbür taraftan İsrail ne yapıyorsunuz diye oraya müdahale olmaya çalışıyor. Ne oluyor sizce burada?
İşte herkesin işlediği belirsizlik çağı belirsizliklerden diyor. Hiç olmadık gelişmeler oluyor. İşte Suriye'deki gelişmeler, yine Körfez'deki gelişmeler çok ciddi bir kaynak Amerika'ya akacak. Artık önümüzdeki dönemde o bölgedeki yatırımlar biraz azalır mı bilmiyorum yani. Suudi Arabistan'ın trilyon dolarlık yatırımı vardı, bir şehir kuruyorlardı. Gecikmeler olduğunu biliyoruz. Bundan sonra ne olur? Bir de Suudi Arabistan tarihinde ilk kez borçlanmaya gitmişti biliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bunların hepsi petrol zengini ülkelerin geldikleri durum ne anlama geliyor?
Geldiği anlam şu. Önce daha önceden biliyorsunuz petrodolarlarla bunların zenginlikleri vardır. O zenginlikler bütün halka yayılıyor mu? Ondan çok emin değilim. Yani ne zaman ki işte Körfez bölgesine gittiğimizde görünen bir taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Görünen tarafta işte vatandaş olanlar. Çünkü orada herkes vatandaş değil yani. Suudi Arabistan'da işte 15 milyon insan yaşıyorsa bunun işte bir kısmı vatandaş, öbürleri onlara hizmet eden insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşlarda öyle bir şey var. Bir de bu vekalet sistemiyle orada iş yapmak istiyorsanız kendinize bir kefil buluyorsunuz. O kefil sizin kazancınıza bir şekilde ortak oluyor vesaire vesaire. Yani kendi halkını refahını artırmak için geliştirmiş yöntemler vardı. Fakat son dönemde özellikle bu alenileşen, daha önceden de muhtemelen aleni de Trump'ın birinci döneminde ortaya çıkan, daha sonraki süreçte de devam eden ki ikinci dönemde de gelip o bağlantılar yapıldı. Buradaki refah bir şekilde batıya transfer ediliyor. Hangi yöntemle transfer ediliyor? İşte silah satıyor. Beraber yatırım yapalım. İşte o milyar dolarlık ya da trilyon dolarlık şehir kurulumunda ana omurgayı ya da yapılacak işleri Amerikalı inşaat şirketleri, İngiliz inşaat şirketleri ya tasarım tarafında ya kontrolörlük tarafında yani işin ana katma değeri yüksek olan tarafı o ülkelerin firmalarına gidecek şekilde tasarlanıyordu. Bu şekilde de böyle oldu ve yani gelinen noktada evet petrodolarlar yetmiyor. Suudi Arabistan son dönemde biliyorsunuz özellikle başta hac umre olmak üzere yani hac için değil ama umre için turistik bir şeye dönüştürdü artık yani 5 milyon 3 milyonun altına düşmüyor. Umre'ye giden insanlar yani Kabe'yi uzaktan seyrettik diyorlar. Tavaf falan da giremiyoruz. Şimdi bunların hepsi bir ekonomik anlamda bir yansıması var. Öbür taraftan da cömertlik işte Batı ile yapılan işlerde işte nasıl bir korkuysa o
Evet.
almadıkları silahların parasını ödüyorlar, yapmadıkları yatırımların bedellerini ödüyorlar. Dolayısıyla o korku varlıklarını devam ettiriyor çünkü varlık ancak Batı'nın yani kurulduğundan itibaren işte İngilizlerin, Amerikalıların ya da Batılı güçlerin desteğine dayalı yapılar olduğu için yani başka türlü devam etme şansları yok.
İlk dönemde demişti biz çekilirsek siz 2 hafta tahtınızda oturamazsınız diye.
Onu demişti ama onun öncesinde tarihe baktığımızda da işte bir Kral Faysal döneminde bir dik durma 70'li yıllardaki o meşhur petrol ambargoları OPEC
Evet.
şeyleri sonra aileden birisine katlettirerek yani İslam dünyası için önemli olan bir
Evet.
figürün ortadan kalkmasını sağlamış oldular. Dolayısıyla kendi başkanlarını yok eden yapıların, kendi siyasi figürlerini çok rahatlıkla yok edebilen yapıların yani bir başkasını acıyacağını görmüyoruz. Dün işte Özgürlük ve Demokrasi Adası'ndaydık malumunuz. Orada bir stratejik plan çalışması yaptık bir grup için. Arkasından da işte müzeyi gezdik.
Evet.
Yani ben bu dördüncü ya da beşinci gezişim. Yani oradaki o mahkemedeki o duruş.
Evet, duruş.
Yani Adnan Menderes'in o nezaketi, karşısındaki insanların
aşağılamaları,
evet. Aşağılamaları, onlara bakınca bu insanları işte sanki ülkeye başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yapmamış gibi böyle daracık bir insanın ayakta bile duracağı, zor duracağı mekanlarda ya da ortamlarda ya da sürekli psikolojiyi bozacak yalnız bırakmalar, muayene evet. etmeler, sağlık muayenesi adı altında
24
aşağılamalar.
Saat yani odada motor çalıştırmalar.
Evet, dolayısıyla bunlara baktığında yani zulüm kimlik değiştirerek böyle dünyayı dolaşıyor. Şu an geldiğimiz noktada da dünyanın refaha yani dünyaya zarar veren işte tabiatı kirleten, iklim değişikliğine sebep olan dengesiz göçlerle ya da adaletsiz bir gelir dağılım sistemiyle insanlığı mahkum edenler dönüyorlar. O servet transferlerini normal yollarla alamıyorlarsa siyasi yollarla alıyorlar. İşte Hindistan, Pakistan mevzu. Yani baktı orası bir deneme yaptılar. Yani çok büyük bir alan.
Evet.
Kontrolden çıkabilir. Dolayısıyla hemen sulh hasıl oldu.
Evet.
İşte şu an televizyonlarda görüyoruz işte. İşte Hindistan mı yendi, Pakistan mı yendi?
Evet.
Garip. Yani olayı sürekli diri tutacak, kaşıyacak. Çin teknolojisi mi iyiydi, Fransız teknolojisi miydi? Fransız uçakların ne kadar dandik olduğunu, kötü olduğunu, onun karşılığında Çin'in ne kadar muazzam bir teknoloji geliştirdiğini falan hikayelerini dinliyoruz. Ya gerçekten ne oluyor ya?
Şeyde milli güvenlik dersleri vardı. Lisede hatırlıyorum Ünsal Bey. O zaman Hindistan-Pakistan savaşı vardı ve Bengal'de işte Doğu Pakistan olarak geçiyordu. İşte dersimize gelen albaydı sanıyorum. İki şeyinde Bengaldeş, şimdiki Bengaldeş ve Pakistan'ın askeri güç olarak iki tarafı da birleştirebilecek bir kapasitesi olduğunu söyledi. Hatta Pakistan'ın yeterince gayret göstermediği gibi bir eleştirisini hatırlıyorum. Ta
geçmiş zaman ne kadar hangi
50
doğru
sene önce Ünsal Bey.
Şu an her şey gözümüzün önünde oluyor ve anlamıyoruz.
Ama o zamanki bir albayın diyelim.
Hiç,
bakış açısı.
Ya kusura bakmasın yani şu anki bilgimle yani şu anki bilgim değil de tecrübelerimle o sözün hiçbir anlamı yok.
Bir uçtan bir uca o 1500 kilometre falan tahminimce.
Tamam da işte yani diyor şu an her şey gözümüzün önünde oluyor. Doğru analiz yapabilme.
Ama bir tarafta savaşmayan bir toplum, sihler falan var.
Nasıl savaşmayan bir toplum? Gerekmez savaşıyorlar işte.
Sihler yeni bir mezhep olarak öne çıkartılmış savaşçı bir şekilde.
Tamam işte yani savaşmayan onlar mezhepten yani. Bahsediyorsun. Şimdi savaşan mezhebe döndü yani. Çok
değil,
kolay.
Değil, belli bir bölümü.
Ya şimdi şu an Hindistan'ın
neyse
çok
konumuz
yok.
Yani.
Konuyu biraz
olarak,
alakasız bir tarafa yani. Doğru gitti ama yani şimdi burada bakıldığında şu
umarım
var.
Dinleyenler sıkılmamıştır bu muhabbetimizden.
Alakasız bir noktada ama şu bir realite yani. Yani dünyanın geleceğinde ekonomileri canlandırmak için savaş yedekte tutulan bir araç olarak kenarda duruyor. Kabul ediyor musunuz bunu? Kabul ediyorsanız 10 üzerinden gidelim. Şimdi ne oldu? Ukrayna-Rusya savaşında ve bunun sonuçları ne oldu? Orayı bir yorumlayalım. Ekonomiye doğru geleceğiz. Çünkü ekonomide de yani bugün özellikle bakanın Türkiye Borsalar Odalar Birliği'nde ya da Türk Bankalar Birliği'nde zannedersem evet, Bankalar Birliği'nde yapmış olduğu konuşmada sorunların farkındayız. Gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz gibi bir açıklaması var. Yani bu neyi özetliyor, ne kadar özetliyor bilmiyorum ama netice itibariyle dünyada olanların hepsi stratejik olarak gelip bize dokunuyor. Buyurun.
Yani savaşlara bakacak olursak savaşlar Ukrayna Savaşı'nın daha devam edeceği görülüyor. Burada Avrupa'nın ne yapacağı belli değil. Kendi güvenlik şemsiyesi için askeri yatırım harcamalarını artırmaya çalışıyorlar. Ancak bunu da her halükarda Amerika'sız yapamayacaklarının da farkındalar. Amerika ne istiyor onlardan bilmiyoruz. Tabii tarifelerle ilgili bir taraftan tarife boyutu var. Ama Ukrayna'ya bakıldığı zaman da işte Amerika'ya baksa hemen Ruslara teslim olup anlaşma imzalaması isteniyor. Avrupalılara baktığınız zaman Avrupalıların işte Rusların orada bir sonuç elde etmesi Avrupa'nın işine gelmiyor. Böyle bir karışık bir durum var. Şeydeki İstanbul görüşmelerinde de Zevahir'i kurtarmak için bence 1000 tane esirin karşılıklı değişimiyle görüşmeleri bitirdiler.
Şimdi orada Amerika amacına ulaştı mı sizce? Bence sanki Zelenski'den istediği her şeyi aldılar gibi.
Alacağını aldı. Fazlasıyla aldı.
Dolayısıyla kıymetli minerallerin bulunduğu topraklara hükmetme hakkını elde ettikten sonra savaşında devam etmesi Amerikan silah şirketlerinin oraya silah satmaya devam edeceği anlamına geliyor ve bir müddet daha vekaletle gidiyor. Aslında burada enteresan olan gene bu vekalet savaşı mı diyelim ya da güç gösterisi diyelim. Amerika'nın Yunanistan'la beraber Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan 9 ya da 11 ülkeydi. Bir tatbikat yapıyor. Bu tatbikatı kime karşı yapıyor? Yani arada Bulgaristan da dahil yani bu tatbikata, yani artık Bulgaristan ne zaman NATO'ya dahil edildi edilmedi bilmiyorum ama yani onların da dahil olduğu arada Romanya'sı var, Ukrayna'sı var. Yani eğer Rusya'ya karşı yapılıyorsa o bölgenin anlamı.
Yanlış yer yanlış.
Kime karşı yapılıyor bu tatbikat? Ya şimdi, tatbikat dediğiniz şey netice itibariyle muhtemel bir savaşın canlandırması, senaryosu, güçler nasıl hareket ediyor? Kim orada rakip? Biz miyiz?
Biziz tabii. Şeye bakıldığı zaman haritaya askeri üsleri, hatta Yunanistan sadece Yunanistan adaları silahlandırdığını biliyoruz. O açıdan bakarsak Türkiye'nin Anadolu'nun Yunan adaları tarafından, Yunanistan tarafından albuka altına alındığı gibi bir sonuç çıkar. Hele bir de onu Amerika'nın büyük devasa üsleri ve silahlarıyla bakarsak. Dolayısıyla şeyin, Türkiye'nin ne kadar bağımsızlaşırsak bağımsızlaştığımızla doğru orantılı olarak çevremizdeki tehditlerin, bize karşı tehditlerin artacağını görmemiz gerekiyor.
Tamam, gördük bu tehditleri. Savunma sanayimizi ciddi yatırım,
evet,
yapıyoruz.
Yapıyoruz.
Yapmaya da devam edeceğiz.
Ve bir taraftan da bu rakip güçlerle anlaşmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. O da çok önemli.
Tamam. Ekonomik yansımaları ne olacak? Yani biz savunma sanayine devam edeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanına satacağımız, satabileceğimiz araçları, silahları, savunma mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğiz.
Evet.
Bunun ekonomik yansımalarını görüyoruz. Savunma sanayi firmaları. Hoş, geçen biraz da hafiften borsaya değinelim. Geçen işte bu PKK'nın silah bırakma, kendini feshetmeyle attığı adımla alakalı. Ondan hemen takip eden gün savunma sanayi firmalarının hisseleri çok ciddi bir oranda düştü. Sonra biraz toparlar gibi oldu ama yani o net şey görünüyor. Yani Türkiye'nin PKK'nın feshiyle beraber sanki savunma sanayine yatırım yapmayacağı. Tam tersine aslında şimdi başlıyor.
Evet.
Yani bundan sonra özellikle vekalet savaşlarından boşa çıkan güçlerin ya da yönelimin nereye gideceğini getireceği belirsizliklerden savunma sanayine daha çok yatırım yapmanız gerekiyor. Yani burada bir borsa şeyiyle bir fırsatçılık mı yapıldı? Yani daha önceden fiyatlar yukarı gitmişti, onu bir realize mi ettiler? Onu tam anlayamadık ama öyle bir şey yaşandı.
Sanıyorum biraz da klasik silahlar yerine yeni silahlara devrediyor. Yine Trump'ın altın kubbe inşa edeceğiz, 175 milyar dolarlık yatırım yapıyoruz
kime
açıklaması.
Şey?
Şimdi bu aynı zamanda Amerika'nın bir kaygısını ifade eder diye düşünüyorum. İşte Rusların, Çinlilerin süpersonik füzeleri, şeyleri şu ana kadar savaşlardan kendi toprağını uzak tutabilmiş bir devasa bir ekonomi ve ülke.
Tamam. Buradan diyorsunuz savunma sanayi bazlı, merkez savunma sanayi olacak, ekonomiler bunlara bağlı olarak büyümeye devam edecek.
Evet.
Türkiye'de yani geçen haftaki o PKK'nın silah bırakmasından kaynaklanan, başta işte Aselsan hissesi olmak üzere diğer savunma sanayi hisselerinin aşağı gelmiş olmasının sadece arıza olduğunu, buraya yatırımın devam edeceği, yani
evet,
savunma sanayinin, ki Aselsan bu anlamda modern bir şirket,
evet,
yani bu anlamda şey değil yani. Klasik savunma şirketi değil ya da savunma sanayine ürün üreten bir şirket değil. Tamam, onu aldık, cebimize koyduk. Bundan sonraki şeyde, süreçte özellikle bizim en büyük problemimiz ne? Enflasyon. Yani geçen hafta burada bahsettik mi tam emin olamadım. Dünyada ve Türkiye'de işte CEO'larla yapılmış olan bir araştırma vardı. PwC'nin yapmış,
evet,
olduğu araştırmada. Orada baktığımızda, özellikle Türkiye açısından baktığımızda, enflasyon mevzu bir numaralı problem olmaya devam ediyor. Öbür taraftan yine bakıyoruz enflasyonla mücadele noktasında, işte faizler arttırıldı, kurlar nispeten sabit tutuldu, faizler arttırıldığı için yatırıma para gitmiyor, yeni yatırımlar yok, işletme sermayesi ihtiyacı ve onunla beraber ortaya çıkan finansman ihtiyacının maliyetleri birçok şirketi hırpalar hale geldi. Yani biz bu enflasyonla mücadele konusunda niye istediğimiz sonucu alamadık? Buna paralel olarak bir de dün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işte 6 aylık enflasyon raporu açıklamasında yıl sonundaki o %24'lük iddialı hedefte devam edeceğiyle alakalı bir açıklama vardı. Hepsini bir harmanlayıp bir değerlendirir misiniz? Enflasyon ne yapıyor bize?
Şimdi enflasyon, özellikle enflasyonla mücadele reel sektör tarafında firmaları zorlar hale geldi. Nedeni de alınan ekonomik tedbirler ve sıkı para politikasının istenilen sonuçları alacağı ve birinci çeyrekten itibaren de ekonomide faizlerin düşüp artık büyümeye yönelik bir gevşemenin yaşanacağı süreç bekleniyor idi. Ancak 19 Mart'ta gelişen bu siyasi İstanbul merkezde gelişmeler neticesinde tekrar işte birkaç saatliğine döviz yukarı çıktı ve Merkez Bankası tedbir almak zorunda kaldı. İlk aşamada faizi arttırdı. Sonra ilk para kurulu çerçevesinde faizleri arttırmak durumunda kaldı. Bu da genişlemeyi, gevşemeyi biraz ötelemiş durumda. Bunun bir bacağı da neticede finanse eden taraf bankalar olduğu için bankalarda da büyümeyle ilgili sınırlamalar söz konusu. Dolayısıyla özellikle üretim tarafında yapan firmaların tümü demek lazım aslında. Hele hele işletme sermayesi açığı olup da kredi kullanmak durumunda olan firmaları zorlar hale geldi. Peki şeye de bakmamız lazım. Macaristan dönüşü Cumhurbaşkanımızın bir soru üzerine KGF'yi düşünüyorum. O noktada ilgililere talimat verdim ifadesi. Sonrasında da Ekonomi Bakanı'nın 30 milyarlık bir KGF paketini açıklayacağına ilişkin bir yorumu var. Şimdi 30 milyarlık bir rakam ama yeterli mi? Çünkü orada da seçici davranılacağı gibi ifadeler var. Buraya bakarsak ne dersiniz?
Şimdi ekonominin büyüklüğü 1.1 trilyon dolar büyüklüğünde bir ekonomide. Çoğunluğu küçük ve orta büyüklükte işletmeler olan bir yapıda 30 milyarlık bir destek ne kadar ihtiyaç görür sorusunun cevabını geçmiş deneyimlerimde, yani o
daha önceki
pandemi dönemlerinde, pandemi sonrasındaki o 250 milyarlık, 100 milyarlık, 150 milyarlık paketleri düşündüğümüzde çok fazla bir anlamın olmadığını görüyoruz. Buradaki hükümetin en büyük kaygısı insanların işte kredi kullanarak enflasyonu tetikleyecek adımlar atmasından, yani davranışsal anlamda işte dövize yönelmesinden, dövizden dolayı enflasyonun girdilerden dolayı patlamasına sebep olması ya da işte yatırıma, üretime değil de insanların tüketimine gitmesinden dolayı endişe. Ama şu an mesele o değil. Mesele özellikle firmalar boyutunda baktığımızda birçok firma artık yani büyüklere ulaştı. Türkiye'nin en büyük işte tekstil firması, en büyük işte bilmem holdinglerinden bir tanesi borç yönetmekte zorlanıyor. Özellikle bugünlerde biraz da böyle muhalefet şeyiyle, şapkasıyla yaklaşan insanların dikkat çektiği bir husus var. Nedir o? İşçi çıkarmalar. Yani ilk zorlu grubunda başladı. Sonra Arçelik'te devam etti. Dün de işte halka açık olmayan bir tekstil firmasının 3000 kişi çıkardığıyla alakalı bir haber şey yaptı. Şimdi bu bir hükümetin asla istemeyeceği bir husus. Yüksek enflasyonla insanlar evlerine para gittiği sürece onu bir şekilde çevirebilme şansları var. Yani süreyi uzatabilme şansları var. Ama işini kaybetmiş olan insanların bu anlamda değerlendirdiğimizi düşündüğümüzde o çok can yakıcı bir husus. Dolayısıyla buradan gelen haberler hükümeti özellikle istihdam oluşturan, istihdam sağlayan firmaların hayatiyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirecek tedbirler almaya zorluyor. Yani bu sadece hükümetin meselesi değil, ülkenin meselesi. Dolayısıyla orada gerçekten acilen tedbirler almak zorunda. Ya daha önceki yaklaşımda şöyle bir şey vardı. Mehmet Şimşek'in ilk bakan olduğu dönemde tarzında yani takipteki krediler %3'lerden 4'lerden daha yukarılara gidebilir. bu enflasyonla mücadelenin olmazsa olmaz sonuçları. Olay enflasyonla mücadelenin ötesine geçiyor. Özellikle istihdam tarafında olabilecek bir sıkıntının telafisi yoktur. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Manisa'da işte Vestel'in ve Arçelik'in fabrikalarının olduğu yerde 5000 kişi işsiz.
Bütün bir ekonomi de işsiz kalanların nitelikli olduğunu düşünelim. Teknoloji de çalışan kişiler.
Evet, yani onlar
da teknisyen ve mühendis ağırlıklıdır.
Onlar da düşündüğümüzde evet. Olay hepten yani daha anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda burada tedbirin alınması gerektiği, özellikle stratejik önemi olan sektörlerde faaliyet gösteren, ya daha önceden tekstil sektörüyle hükümet çok ilgi olmadı. Katma değer yüksek değil. Dolayısıyla dünyada da rekabet noktasında çok fazla rekabet edemeyeceğimiz, çünkü emeğe dayalı bir şey olduğu söyleniyor ama kumaş üreten, devasa iplik üreten fabrikalar öyle değil. Ya onları bir kere kaybettiniz, aynı İngiltere'de gibi. İngiltere'de şu an üretilen, eskiden İngiliz kumaşı diye bir kavram vardı. İngiliz'in tek santimetre ürettiği kumaş yok şu an. Varsa da çok böyle istisnai, böyle çok özel, kendi o ekoseli eteklerini giymek için ya da benzer şeyler için. Yani çok özel, spesifik şeylerdir. Ona baktığımızda yani bir taraftan tedbir alınması gerektiğiyle alakalı hükümetin bu kadar yani olayı net görmüş olması iyi bir şey. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Odalar Borsalar Birliği'nin bir süre sınırlaması olmayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı bir toplantıda uzun uzun bütün meselelerin masaya yatırılıp tartışılmasıyla alakalı bir toplantı tertiplenmişti. O toplantının da sonuçları önemli, çünkü gerçekten tedbir alınması gereken başlıkların sayısı, miktarı giderek artıyor. Buralarda tedbir alınmazsa ileride daha farklı sonuçlar, sıkıntılar yaşanabilir. Buyurunuz, siz devam ediniz.
Evet, başka gündemlerimiz itibariyle kredi garanti fonunu konuştuk. Peki normal şeylere baktığımız zaman altın, döviz, petrol, borsa, o taraflardaki gelişmelere de kısaca değinmekte yarar var.
Şimdi orada değinelim, özellikle bu
altın.
Yani altınla alakalı şu süreçte, yani altının yukarı gidip rekorlar kırdığı dönemden sonra bir sükunet, özellikle Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi, Hindistan'la Pakistan arasındaki o sıcak yakınlaşmanın, çatışmanın, adına ne diyeceksiniz, savaşın hafif sömürümlenmesi ile beraber biraz aşağı gelen altın fiyatları, yani 3200 ons bazında söyleyeyim, 3200 dolarlar seviyesine gelen altın fiyatları bugünlerde aynı belirginlikte şeylerin olmamasına rağmen, yani sıkışıklığın olmamasına rağmen, ama Rusya-Ukrayna meselesinin çözülmemesi, İran'a, İsrail'in her an İran'ın nükleer tesislerine saldıracağı ile alakalı böyle sürekli o propagandasını yapıyor olması altını tekrar 3330 dolarların üzerine taşıdı. Yani bu da rekora çok az bir şey var. Biliyorsunuz daha önceki rekor 3445 dolarlar seviyesindeydi. Yani her an yine merkez bankalarının alacağı büyük miktarlı alımlarla beraber tekrar o rekor seviyelerine gelebilir. Altına olan ilgi ya da altının gündeme olması, o gündemde olması soğumuş bir madde değil. Öbür tarafta bizi en fazla ilgilendiren, özellikle dış ticarette en fazla açık vermiş olduğumuz petrol fiyatlarında, burada geçenlerde konuştuğumuzda 62-63 dolarlara konuşuyorduk. Şu anda 64-65 dolarlara konuşuyoruz. Çok belirgin bir artış yok. Risk artınca, risk iştahı artınca, risk ihtimali artınca yükselen fiyatlar, risk iştahı biraz düşünce aşağı doğru geliyor. Ama bizim açımızdan baktığımızda bu fiyatlar makul gözüküyor. En azından bütçelenen, planlanan rakamlara yakın, hatta biraz da altında olduğu söylenebilir. Şimdi buradan baktığımızda biz nihayetinde en çok nereden etkileniyoruz? Gene aynı noktaya giriyoruz. Enflasyondan etkileniyoruz. Enflasyonda talebi kırabildik mi? Finans sistemi destek vermiyor. Konut, araba, ihtiyaç kredileriyle alakalı destek vermiyor. Orada açık olan tek kanal kredi kartları. Kredi kartlarında insanların birçoğu limitlerini doldurmuş. Yani şeyde dolaşıyor. Maliyetine çalışıyor gibi bir görüntü var.
Evet.
Ama ona rağmen talepte bir şey yok, bir kısılma yok. Asıl yani insanların fiyatlar nasıl olsa artacak. Elimde bir imkanım varsa, param varsa alayım. Ya da işte kredi kartıyla da olsa o hazzı ötelemeyeyim. O keyfi yaşayayım. Bakış açısını nasıl değişecek sorusu. Genel yere gidiyoruz, zihin değişimine. Orası bence üzerinde kafa yormamız gereken husus. Yoksa baktığımızda yatırım araçları anlamında borsa yerinde sayıyor. Yeni halka arz yok. Mevcutlarla alakalı şirketlerin çok ciddi, yani olması gerekenin çok altında. Öyle bir fabrikayı yapamazsınız şu anki borsadaki şirket fiyatlarına.
Evet, değerleri düşmüş durumda. Şeylere, Merkez Bankası sunum slaytlarına baktığımız zaman orada da mesela sanayi üretiminde falan, bir hizmet üretiminde birinci çeyrekte artışlar görünüyor. Kredi kartlarında düşüşler görünüyor. Yani bakıldığı zaman buradaki göstergeler içinde bulunduğumuz durumlarla da çelişkiler içerdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla Müsaade.
Nasıl olduğunu biraz daha detaylandırır mısınız?
Yani şu anki sıkışıklığa bakıyoruz. Mesela işsizlikte azalma var. Ancak işte dışarıda kulağımıza gelen şeylerden bunun aksi yönde gelişeceği yönünde. Fiyatların, mesela petrol fiyatlarındaki düşüş bizi olabildiğince olumlu etkileyecek görünüyor. Enflasyon beklentileri yine yani piyasa, reel sektör ve hane halkı olarak baktığımız zaman beklentinin, bu üç farklı beklentinin birbirlerine yaklaşıyor olmasını bekleriz. O da olmuyor.
Yaklaşmıyor, tam
yaklaşmıyor.
Tersine. Hatta son şeyde bayağı bir açılmıştı yani. Kopmuş yani Merkez Bankası beklentisiyle halkın beklentisi, yani piyasa oyuncularının değil ama halkın beklentisi arasında belirgin bir fark var.
Hane halkı baktığımız zaman zaten üstte olması doğal da, daha önce piyasa ve şey açısından, reel sektör açısından baktığımız zaman normalde birbirine paralel seyretmesi gerekirken aradaki şeyin, makasın açıldığını görüyoruz. Bu da enteresan bir gelişme olarak, yani İşte. Beklentilerin, yani özellikle reel sektördeki bu tabloya baktığımız zaman moralin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz.
İşte o morali iyileştirmek için, yani hükümetin görmediğini ben düşünmüyorum. Hükümet de görüyor bazı şeyleri. Şimdi şöyle bir yaklaşım tabii sıkıntılı. Hiçbir şey yapılmıyormuş ve hiçbir olumlu sonuç almıyormuş şeklindeki bir düşünce ister istemez hükümetin, özellikle Mehmet Şimşek zaman zaman serzenişte bulunuyor. Yani hani hiç mi iyi giden bir şey yok, hiç mi iyi bir şey yapmadık türündeki bir yaklaşımı var. Evet, iyi şeyler var ama işte iyi şeyler bazen böyle gelip bir şeylere kurban ediliyor. Nedir mesela? Özellikle Mehmet Şimşek'in ilk bakan olduğu dönemde ödemeler dengesi enflasyondan daha önemli. Önce ödemeler dengesindeki negatifi pozitife çevireceğiz. Belli bir oranda rezerv biriktireceğiz. Ondan sonra asıl mücadelemiz başlayacak demişti. Fakat maalesef şu Mart ayında yaşanan ve bir türlü insanların oturup sağlıklı bir şekilde ya ne oldu bu memlekette sorusunun cevabını aramadan işte bir kaos beklentisiyle ne kadar da 50 milyarın üzerinde değil mi bir rezerv yakıldı.
Evet.
Sonra o
yani
bir
65
müddet,
milyardan 13.8 milyar dolara geriledi.
Yani 52 milyar dolar şey yapmış. Şimdi işte geçtiğimiz hafta biraz daha toparlanma oldu. İşte 13 milyar dolardan 20 milyar dolara gibi bir rakama doğru bir yönelim oldu. Yani bu anlamda baktığımızda hatta 20 milyarın üzerinde şu an en son veri, evet. 16 Mayıs itibariyleydi. Orada 20.5 milyar dolar gözüküyordu. 16 Mayıs'tan bu yana, yani bugün ayın 23 olduğuna göre, yani şey devam ediyor.
Artık Merkez devam ediyordur çünkü.
Merkez Bankası'nın alımı devam ediyor. Piyasaları da dengeyi de koruyacak şekilde. Şimdi bu yan yana koyduğumuzda evet iyi yapılan şeyler var ama yani günün sonu geldiğinde enflasyonla mücadele, özellikle reel sektörün, özellikle büyük işletmelerin borçlanmalarındaki oluşturduğu hasarı telafi edecek bir iyileşmenin olmadığını maalesef söylemek zorundayım.
Evet.
Yani siz buna katılır mısınız bilmiyorum ama bir taraftan reel sektör, yani klasiktir, acı reçete içince birilerinin canı yanar. Kimin canı yanar? İşte mal satamadığı için, yüksek faiz oranlarından finansman kullandığı için işletmelerin canı yanar. Ama sonunda döner. İşte geçtiğimiz iki hafta en fazla ses getiren mevzu işten çıkarmalar. Büyük şirketlerin, işte küçük firmaların işten çıkarmalar bir şekilde telafi ediliyor. İnsanlar alternatif bir şey de var ama büyük işletmelerin yetişmiş, yıllarca emek verdikleri insanları işten çıkarıyor olması bu hükümeti de hareketlendirecektir diye, evet, düşünüyorum. Devam edin isterseniz siz.
Evet, şeylere baktığımız zaman bunlar özellikle enflasyondaki gelişme, olumlu yöndeki gelişmeler ekonomiyi destekleyecektir. Şeylere, gündemimize baktığımız zaman dikkatimi çeken bir rapor açıklanmıştı. Belki onun üzerinden konuşmakta yarar var. İsrafla ilgili özellikle gıda israfının dünyada neredeyse 1/3 seviyesine kadar geldiği söyleniyor. Bunun raporun alt başlıklarında 1,5 milyar ton gıda israfı söz konusu olduğu söyleniyor. Türkiye'deki miktarda 8,7 milyon tonluk bir israf söz konusu.
Hatta kişi başına bir hesaplama vardı değil mi orada?
Evet. 102 kilogram kişi başına çöpe atılan şey var. Yani 4 kişilik aile olarak düşünürseniz neredeyse yarım ton, yani akla ziyan bir rakama geliyor tabii istatistiklere baktığımız zaman. Bunların bir kısmı tabii genelde oteller gibi düşünülür ama otel ve restoran sektöründeki israf %28 seviyelerinde. %12'si perakende, yani perakende derken satış noktalarını düşünmemiz
evet,
lazım. Markette, rafta çürüyen.
Fire.
Evde ama %56'sı gelişmiş ülkelerdeki oran, %56'sı evlerde israf ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran biraz daha düşük. %45-44 düzeyinde. Tabii şimdi bunlara bakınca ilk aklıma gelen Gazze oldu. Gazze'de insanların herhalde israfın sıfır olduğu bir noktadır. Çünkü açlık çeken insanlar, onun altını çizmekte yarar var. Bir taraftan da dünyada yaklaşık 800 milyon insan açlık çekiyor. 1 milyar civarında insanın obez olduğu, 3 milyar insanın da obez olmasa bile kilo...
Bu rapor kimin demiştiniz? Bir vakıf mı var?
Evet, TİSVA diye bir vakfın raporu olarak. Bunların içerisinde alt başlıklarda detaylı alt başlıkları var. Tabi bunların şu boyutuyla da bakılması gerekiyor. Çevrecilik falan gündeme geliyor. Yani sizin israf ettiğiniz her ürün için, miktar için ciddi miktarda harcanan enerji var, kaynaklar var. Yani bir taraftan da kaynaklar var. Yani şöyle düşünün, bir tarlanız var. O tarlada ürettiğinizin 1/3'ünü israf ediyorsunuz. Demek ki o tarlanın 1/2'si size yetiyor aslında. Yani 1/3'ünü harcadığınız tohum, iş gücü, enerji neyse, o tarafta da bu aynı zamanda üretilen miktarların, gıdaların maliyetini de 1/3 daha artırdığımızı düşünebiliriz. Yani tersten baktığımız
zaman. Şimdi az önceki evle alakalı dikkat çektiğiniz oran çok yüksek, %50'nin üzerinde.
Evet.
Şimdi hani bizim açımızdan baktığımızda bizim hani tabağında bir pirinç tanesi ya da bulgur evet. tanesi kaldığında bununla alakalı vicdanen rahatsız olmamız gerektiğiyle alakalı anlatılan bir kısmı hurafe, efsane ama bir kısmı da onun israf edilmemesiyle alakalı, işte ağlar peşinden, işte düğününde kar yağar gibi böyle şeyler evet. anlatılır. Ama hepsinden önemlisi şu: sokakta bir parça ekmeği bulup öpüp alnına koyan, onu kuşlar kurtlar yesin diye bir kenara koyan, o saygı gösteren insanlardan kapılarının önüne asılmış, çöp konteynerlarının kenarlarına asılmış 5 tane, 3 tane ekmeklere nasıl geldik sorusunun cevabını oturup bir düşünmemiz lazım.
Evet.
Yani bu israf ekonomisi maalesef bizim en büyük önümüzdeki problem. Yani ayet-i kerimede israf etmeyin, yiyiniz evet. içiniz israf etmeyiniz kısmındaki şey, yani sanki bugünlere, yani bütün çağlara hükmediyor da bugünlerde sanki tam karşılığını bulmuş gibi her şeyi israf ediyoruz. En çok da zamanı israf ediyoruz. Onun ötesinde kıt kaynaklarla elde etmiş olduğumuz, başta gıda olmak üzere birçok şeyi israf ediyoruz. Biz bu israf ekonomisine aslında bu vakfın, yani bilmiyorum, biraz detaylarına bakalım, bu tip hareketlere bizim çokça destekliyor olmamız lazım. Yani evet. nedir israf olanı? Çokça gündem yapıyor, çokça destekler olmanız lazım. O dikkat çekmiş olduğunuz Gazze mevzu da bunun en güzel örneği. Yani onların sadece Müslüman olması değil, Afrika'daki açların
evet.
işte dünyanın muhtelif yerlerinde açlık sınırının altında bir kuru ekmeği bulsa bayram edecek olan insanları düşündüğümüzde bu israf kültürünün mutsuz olmamızın sebebi sadece buradan aransa bile evet. Karşılanır.
Tabi gıda dışında da tekstilde de ciddi bir artış var. İsraf bir de şu boyutuyla bakmamız lazım. Baktığımız zaman evlerimizde kaç tane gömleğimiz, pantolonumuz, tişörtümüz var. Eskiden hatırlıyorum çocukluğumda eski kumaşlar ince bir santim kalınlığında şeritler halinde kesilir. Ve onlar evde kilim haline getirilirdi. Dokunurdu işte 80 santim, 90 santim eninde. Düşünüyorum demek ki o yıllarda ya şartla o yıllardaki ekonomik şartların zorluğu da gözüyle bakabiliriz ama o bir taraftan da onlar da gayet şık ve güzel şeylerdi yani özellikle de evde annelerimizin dokuduğu hatırlıyorum komşumuz bir nine vardı onun dokuduğunu hatırlıyorum buna benzer şeyler olabilir ama asıl israf edilecek bir şey üretmemek en doğrusu.
Yok şu an dünyada yani israf edilmeden üretmekten bahsediyoruz. O artık mümkün değil şu an. Çünkü dünya özellikle devasa üretimlerin olduğu yapılarda israf yani israf değil. Yani bilirsiniz böyle modada fast fashion dedikleri bir kavram var. Hızlı moda. Yani hatta şöyle bir psikoloji oynuyorlar. Bir ürünü gördüğünüzde 15 gün içerisinde o ürünü aldınız almadınız o ürün bir daha bulamazsınız. Öyle bir psikoloji oynuyor.
Evet.
Öbür taraftan da işte bu ambalajlarla yani o sadece gıda mevzu değil ki o ürünlerin satılması için kullanılan ve tabiatı kirleten tabiatı bir daha tamir mümkün olmayacak şekilde kirleten o kadar çok büyük problemler geliyor ki biz o problemleri böyle göz yumarak arkasından bakıyoruz sadece. O da bizim ayrıca canımızı yakacak olan başlıklardan bir tanesi olarak duruyor. Buyurun devam edin isterseniz.
Evet. Belki bu israfla ilgili her programımızda bir alt başlık açsak yeridir diye düşünüyorum.
Kesinlikle çok da şık olur. Yani en azından önce kendi nefsimize söyleriz bunu. Sonra da yani bizi dinleyenlerle beraber ortak bir akılda belki bir sonuç üretebiliriz. Çünkü evet. Burası gerçekten uzun vadede baktığımızda hepimizin en fazla bedel ödeyeceği, canımızı yakacak olan başlıklardan bir tanesi.
Peki, şimdi konuştuğumuz konular oldu. Gelecek aya ilişkinde bir beklenti olarak Merkez Bankası faiz indirimine başlayabilir mi diye bir soru sorsam, bununla ilgili bir yabancı finans kuruluşunun
evet Morgan Stanley'nin o konuda bir şey var.
Beklentisi var. Ne dersiniz?
Yani Temmuz ayı yani şimdi şöyle baktığımızda işte enflasyondaki biraz iyileşme biraz da piyasaların artık özellikle yani biz hep ne konuşmuştuk? Bir müddet sonra piyasalar sakinleşecek ve bu sakinleşmede normalleşecek. İşte finansman maliyetleri normalleşecek. İnsanlar belki yatırımları düşünmeye başlayacak. Yani onun konuşulduğu bir ortamda Mart ayında yaşanan o ani hareketlenmeden sonra ötelenen hatta biz de bunu zaman zaman yorumluyoruz. 2025'i kaybettik galiba diye yorumları yaptık. Bir ışık var şu an. Yani özellikle Haziran ayından itibaren hızlı bir toparlanma olursa faiz indirimleriyle beraber insanların yeniden işlerinin başına döndükleri, işlerini kaybetmeyecekleri şekilde işletmelerin yeniden kendilerini dizayn ettikleri. Özellikle gider yönetimi anlamında yani burada az önce israf ekonomisinden bahsettik. Sanki israf sadece evlerde ve bireylerden olan bir şeymiş gibi değerlenir. Aslında işletmelerin verimsiz, etkin olmayan yönetilme biçimlerinden, iş dizaynlarından, süreçlerinden kaynaklanan inanılmaz israflar da var. Bu vesileyle hepsinin birlikte değerlendirileceği, yeni istihdamların, yeni yatırımların olabileceği bir döneme ihtiyacımız çok fazlasıyla var.
Evet, yine şeyden buna bağlı olarak da benzer bir haber var HSBC'nin. Türkiye ve Afrika tahvillerini tercih ediyoruz diye. Bu da reelde gerçekten borçlanmada ciddi reel faiz ödüyoruz. Yani aslında rağbetin kaynağı bu. Bu şey olumlu bir taraf gibi görünse de aslında bir taraftan da yüksek bedel ödediğimizin bir kanıtı olarak önümüzde duruyor.
Evet.
Buralarda da nasıl bir gelişme olur bilmiyorum. Tabii bir diğer konuda özellikle yabancılara ev satışından ciddi bir gelir elde ediyor idik. Bu içinde bulunduğumuz dönemde tersine döndü. Yani Türk vatandaşları yurt dışında daha fazla konut, gayrimenkul almaya başladı. Şeyi hatırlıyorum, özellikle AB sürecinde İspanya'nın 2 milyon konut satışı gerçekleştirip 200 milyar euroluk bir kaynak sağladı. Ama onlar ta o zamandı, halen de devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden Portekiz, İspanya gibi ülkeler diğer ülkelere göre biraz daha istekli görünüyor. Belki sadece vatandaşlık teminine yönelik işleyen bir mekanizma da var. Hatta Türkiye'de de bilinen bir gayrimenkul şirketi bu ihtiyaca karşılık projede bir Portekiz'de bir proje başlatıp Türkiye'de satmaya çalışmıştı.
Evet, yani burada özellikle gayrimenkul satışıyla vatandaşlık konusu gündeme gelmişti. O dönemde hatta fazla spekületildi. Sonra yapılan açıklamalarda evet, gayrimenkul alımında bir artış var. Ama sadece vatandaşlık almak adına olanların onun çok sınırlı bir miktarının olduğunu görmüştük. Ama şunu kabul etmek lazım. Şu an Türkiye'de gayrimenkul fiyatları ucuz değil.
Evet.
Türkiye'de geçinmek ucuz değil. Türkiye insanların normal hayatlarını yaşaması için ucuz bir ülke değil. Hatta gene başladı. Yaz tatil dönemi başlayınca işte Türkiye'deki herhangi bir otele 4 kişilik bir ailenin işte haftalık maliyetinin yarısına Yunan adalarında tatil yapabilecekleriyle alakalı haberler. Yani bunun bir kısmı spekülatif olsa ama öbür tarafın doğru olabilme ihtimalini düşündüğümüzde bunun da tedbir alması gereken bir husus olduğunu dikkat çekmek lazım.
Evet.
Yani bizdeki her zaman söylüyoruz, katlanmadığımız maliyetleri sanki katlanmış gibi fiyatlara yansıtma hastalığından vazgeçmediğimiz sürece enflasyonda toparlanma olmayacaktır.
Evet.
Zamanı mı işaret ediyorsunuz?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programında daha haftalık gelişmeleri yorumlamaya çalıştık. Bu hafta nispeten uluslararası gelişmelere bağlı olarak sakin bir haftaydı. Ağırlıklı olarak enflasyon raporunun etkileri konusunu ele almaya çalıştık. Özellikle de daralan reel sektör imkanlarıyla işsizlik, daha doğrusu işten çıkarmaların gündem olabilmesiyle alakalı. İnşallah bununla alakalı da para otoriteleri, kamu otoritesi farkındalığını gösterdi. Tedbir konusunda da adımlar atacaktır diye umut ediyoruz.
İnşallah.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.